küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler. Küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Recep Özlem iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Yine birlikteyiz evet. Bu hafta. Küresel analiz programında şöyle bir başlıklara bakalım istersen. Neler var? Neler konuşuluyor?
Evet.
Tabii Avrupa'nın gündemi hala Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı etkilerle dolu durumda. Enerji krizi başta olmak üzere ekonomik kriz, enflasyon oranlarının yükselmesi, resesyon beklentisi, iktidarların el değiştirmesi, protestolar gerçekten Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Bu söyleniyor zaten uzun zamandan beri. İngiltere'de bir dönemdir, bir müddettir yakından takip ettiğimiz, dünya gündemine oturan bir süreç var. Liz Truss görevi bırakmak zorunda kaldı. Sadece 45 gün biliyorsun dayandı.
Evet.
45 gün iktidarda kaldı. En son konuşması İngiliz parlamentosunda ben bir savaşçıyım, kolay kolay vazgeçmeyeceğim dedikten 24 saat sonra görevi bıraktı ve kraldan affını istedi. Tabii Muhafazakar Parti içerisinde yeni bir yarış başladı. Boris Johnson'ın geri döndüğünü söylediler ve bu yarışın bir parçası olduğu ifade edildi. Ancak Boris Johnson da yarıştan çekildiğini açıkladı. Yine diğer adaylardan olan önemli isimlerden bir tanesi de yarışı bırakınca İngiltere tarihinde bir ilk yaşandı. Ve Rishi Sunak,
evet.
Yine Muhafazakar Parti'nin önemli isimlerinden bir tanesi, 150'den fazla milletvekilinin desteğini alarak Muhafazakar Parti içerisinde ön plana çıktı. Başbakan oldu. İngiltere şu anda yeni bir başbakanla yönetilecek Muhafazakar Parti'nin. Bir Hintli ailenin çocuğu Sunak, kariyeri de tabii ki önemli, Oxford Üniversitesi'nden mezun. Sonra Amerika'daki Stanford Üniversitesi'ne evet. gidip orada ekonomi eğitimi alıyor. Orada yine Hintli olan eşiyle tanışıyor. İki çocuk babası. Tabii bu İngiltere için yeni bir durum. Yani bir göçmen ailenin çocuğu İngiltere'de başbakan oluyor. Aynı zamanda beyaz olmayan birisi. İngilizler için bu ne anlama gelecek? İngiltere zorlu bir dönemden geçiyor. Ekonomi çok sıkıntılı. Enflasyon oranları yükseliyor. Pound, dolar karşısında çok ciddi kayıplar yaşadı. Biraz Sunak'ın gelmesinden sonra toparlanır gibi oldu. Ama İngiltere'yi bekleyen zorlu bir dönem var.
Evet.
Bir erken seçime doğru gidebilir. İtalya'da Meloni hükümeti, Meloni'nin başbakanlığında göreve başladı. Ve Draghi hükümeti devretti. Ama İtalya'da da sular durulmuş gibi gözükmüyor. Beklentiler çok yüksek ama birçok sorunla da yüzleşmek zorunda kalıyor. Almanya'da yine Schulz'un çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu, protestolarla karşı karşıya olduğu. Dün yine enteresan bir görüntü vardı. Döner 8 euro oldu. Rusya ile anlaşın, döneri Almanlar 4 euroya yesin diye bir tepki de söz konusuydu. Geçtiğimiz hafta Ukrayna bağlamında önemli gelişmeler yaşandı. Hala devam ediyor. Kirli bomba meselesi var. Şoygu ilk defa Austin'le görüştü. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı.
Evet.
Ukrayna'nın elinde bazı materyallerin olduğunu ve bunların da Ruslara karşı, Rusların topraklarında kullanılma ihtimalinin olduğunu söyledi Şoygu. Türk Savunma Bakanı ile görüştü, Fransız ve İngiliz Savunma Bakanlığı ile görüştü. Acaba Rusya bir bahane mi arıyor kendisinin kullanacağı ağır silahlara şeklinde soruların ve özellikle de Ukrayna Savaşı'ndaki endişelerin artmasına vesile oldu bu mesele. Bir başka başlık da Çin'de yaşanan değişimdi. Komünist Parti 3. yani Xi Jinping'in 3. döneminin ve muhtemelen yaşlılığına ve belki de ölümüne kadar devam edecek iktidarını konsolide eden bir kongre gerçekleştirdi.
Mao'dan
sonra ilk defa böyle gücünü konsolide eden bir Çin devlet başkanı söz konusu. kongreye eski, yani eski devlet başkanı Hu'nun kongre salonundan dışarı çıkarılması damgasını vurdu. Tabi buna ilişkin spekülasyonlar yapıldı. Kendisinin Alzheimer olduğunu, orada sağlıkla ilgili problemin olduğunu falan, ama yeni bir Çin, daha küreselleşme karşıtı, daha içine odaklanan, bölgesinde biraz güvenlik
Tayvan
önceliklerini
belki
odaklanan bir yaklaşım sergileyeceği söyleniyor. Bu arada Çin'de pandemi hala bitmiş değil. Yani vakaların çok ciddi oranlara yükseldiğini, Çin aşısının da Çin'de çok fazla işe yaramadığını, fiziksel önlemlerin de bu mücadelede çok etkili olmadığını söyleyenler var. Çin'i de acaba bir kriz bekliyor mu, beklemiyor mu? Bu noktada da ciddi şüpheler var. İstersen İngiltere'den başlayalım.
Evet.
Neler oluyor İngiltere'de? İngiltere'de alışık olmadığımız aslında görüntüler bunlar.
Çok ciddi bir siyasi istikrarsızlığın içerisinden geçiyor. Hem de zor bir dönemde. Jeopolitik krizlerin yaşandığı, işte Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği, ekonomik meydan okumaların sürdüğü bir dönemde İngiltere'de ciddi bir kriz yaşandı ve Liz Truss burada çok başarısız bir dönem geçirdi ve gerçekten ekonomiye de ağır hasarlar bırakarak istifa etmek durumunda kaldı. Burada en temel mesele aslında Truss'ın iktidara gelirken vergi indirimleri yapacağını ortaya koymasıydı. Bir bütçe hazırladı. Bu tabii piyasalarda şok etkisi yarattı ve şu batıda aslında mevcut ekonomik modellerin nasıl dayatmacı olduğunu da gösteren bir şeydi ve bir anda pound devalü olmaya başladı. 1.03 doların karşısında 1.03 seviyeye kadar düştü. Bu 40 yıldır görülmemiş bir seviyeydi. Yine İngiliz 10 yıllıkları %5'i geçti faiz rakamları ve Truss kısmen geri adım attı ama süreci de yönetemeyince işte çeşitli bakanlar istifa etmeye başladı. En son İçişleri Bakanı da istifa edince Demokrat Parti içerisinde, şimdi muhafazakarlar içerisinde bir ayrışma oldu ve istifa etmek zorunda kaldı. Tabii alternatif isimler ön plana çıktı. Burada Boris Johnson tatilini yarıda kesip Dominik Cumhuriyeti'nden geri döndü. Bu arada yine Rishi Sunak'ın ismi hep ön plandaydı. Truss'tan önce de ismi geçen bir isimdi. Tabii onun bazı handikapları var. Hani Hint kökenli olması, İngiltere'de daha önce böyle bir profilde bir ismin başbakan olmamış olması soru işaretleri yaratıyordu. Ama nihayetinde Boris kendi anladığım kadarıyla kazanamayacağını görünce geri çekildi ve Sunak İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Kendisi tabii ekonomi kökenli bir isim. Eski Maliye Bakanı ve piyasaların şu anda en azından istediği modeli İngiltere'de yeniden hayata geçirecek bir isim olarak öngörülüyor. Bu nedir? Burada özellikle bütçe kısıtlanacak, faizler yükseltilmeye devam edilecek. İngiltere'de ciddi bir alım gücü sorunu var. Enflasyon %10'u geçmiş durumda. Buna yönelik işte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de benzer bir politika izleyerek burada enflasyonu düşürmeye yönelik bir politika izleyecek ve bütçe açığını da azaltacak. En azından buna çabalayacak anladığım kadarıyla. Piyasalara güven vermek istiyor. Önceliği bu olacak. Ama İngiltere'nin tabii çok büyük meydan okumaları var. Bir defa mevcut Muhafazakar Parti'nin halk desteği çok aşılmış durumda. En büyük işte rakip İşçi Partisi ile arasında 25-30 puanlık makas oluşmuş durumda. Bu İngiltere'yi bir erken seçime götürebilir bir durum. Sunak'ın büyük meydan okumalara yönelik parti içindeki bütünlüğü sağlaması da çok kolay görünmüyor. Bir defa İngiliz halkı gerçekten ekonomik açıdan çok zor durumda ve bu sıkı politikalar ve yükseltilecek faizlerle birlikte durum daha da kötüleşecektir. Bunu nasıl yönetecek? Bu büyük bir soru işareti. İkincisi, kış aylarıyla birlikte bir enerji krizi söz konusu tüm Avrupa'da. İngiltere'yi de tabii bu sarsacak. Bunu ne kadar iyi yönetebilecek mevcut başbakan? Bu önemli bir soru işareti. Ukrayna politikasının çok fazla değişmeyeceğini öngörebiliriz. Zaten Ruslar da benzer açıklamalar yaptılar. Mevcut İngiliz devletinin uyguladığı işte sert politikayı Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte destekleyecek. Burada Ukrayna'yı askeri olarak desteklemeye devam edecekler ve Rusya'ya yaptırımların artarak devam etmesini sağlamaya çalışacaklar. Tabii diğer bir büyük meydan okuma ise İskoç bağımsızlık mücadelesinin yeniden görünür olacak
İngilizlerin
olması.
İngilizlerin kabusu herhalde.
Yani şimdi yeni denklemde yeniden referanduma gitmek istiyorlar. Bunun için hukuki bazı önleyici mekanizmaları var ama bunu da görmezden gelip mevcut başbakan, İskoç başbakan referanduma gitmek istiyor. Bakalım buradaki, Sunak bunu nasıl
buradaki
yönetebilecek?
Buradaki temel sorunun ne olduğu tabii tartışmalı. Brexit'e meseleyi yıkanlar var.
Evet.
Pandemiye bağlayanlar var.
Hepsi Ukrayna bence krizine. Hepsinin
hepsi mi var, sence? Tabii. Ama bence. Brexit mesela
Brexit daha belirleyici oldu. Belirleyici tabii burada oldu. Brexit'in iyi yönetemedi. Brexit'i savunan unsurlar.
Ama şöyle bir hava da vardı. Hı-hı. Özellikle pandemiyle birlikte Avrupa'da devletlerin kendi imkanlarıyla kendi bacaklarından asılması tabiri hatta gündeme gelmişti. Evet. İyi ki de Brexit'ten
tabii o dönemde olumlu çıktık gibi algılanıyordu. Evet. Ama sonradan ekonomik yükler özellikle karşı karşıya kalınca işte ve Brexit sonrasındaki süreç çok iyi yönetilemeyince Avrupa devletleriyle ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Ve şu anda her türlü sorunu Brexit'e fatura etmeye yönelik bir eğilim de var. Bunu da görmek gerekiyor. Ama İskoçların da mesela şimdi yeniden bağımsızlık arayışında Brexit'in çok fazla etkisi var. Çünkü onlar Avrupa Birliği'nden çıkmasını istemiyordu.
İstemiyorlar.
Birliğin parçası olarak kalmak istiyorlardı ama İngilizler böyle bir hamle yaptılar ve bunu da tabii yönetmek durumundalar. Orta ve uzun vadede ben Brexit'in İngiltere'nin lehine olacağını düşünüyorum.
Orta ve uzun
ama vadede. Kısa vadede tabii büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalacaklar ve bu süreci yönetmekte.
Tabii orada Avrupa siyasetinde bir gevşeme devam ederse, bu gevşeme hali devam ederse çünkü Ukrayna krizinin neden olduğu sonuçlarla nasıl baş edeceklerine dair ortak bir politika üretemediler. Haliyle bu da çatlakların derinleşmesine sebep oluyor. Bu da Avrupa'nın gevşek
ve kıta Avrupası daha büyük bedel ödüyor. Yani şimdi enerjide bağımlılığı daha yüksek olduğu için
Almanya'nın ayırdığı paraları düşün mesela.
200 milyar euro sadece bu yani kış ayındaki enerji
ekspansiyonu için bazı Avrupa kullanacak. Ülkelerinin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin hayal edemeyeceği paralar bunlar.
Şimdi milyar. Mesela Meloni'yi de herhalde konuşacağız.
Evet, oradan İtalya'ya geçelim.
Başbakanlık yeminini etti ve iktidarı aldı. Şimdi tabii Avrupa'yı bir defa
İtalya'nın
zor günler
daha
bekliyor.
Kötü.
Yani İtalya'nın şu anda gayri safi milli hasılasının %100'ün üzerinde borcu var. Ve faizlerin yükseldiği bir dönemde müthiş bir faiz yüküyle karşı karşıya kalacak. Bir defa bunu nasıl yönetecek? Çünkü Almanlar hala işte sıkı bütçe politikalarıyla bütçe açığını düşürme çabasındayken İtalyanlar bambaşka bakıyorlar meseleye. Dolayısıyla tek bir euro politikası altında ortak pozisyon almak çok mümkün olmuyor. Almanya'nın lehine olan İtalya'nın aleyhine olabiliyor veya tersi söz konusu olabilir. Şimdi yükselen enerji fiyatlarını Almanya dev bütçe açıklarıyla sübvanse ediyor.
Evet.
Ama İtalya bunu hangi parayla yapacak? Eğer böyle bir şey yaparsa faizlerin İtalya'da çok daha yükseleceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bu da İtalya için ciddi anlamda büyük bir meydan okuma. Tabii siyasi açıdan da baktığımızda Meloni eski faşist gelenekleri olan aşırı sağ radikal bir isim. Bir sağ koalisyonla iktidara geldi ve geriye kalan Avrupa devletlerine yönelik yaklaşımları da çok olumsuz. Dolayısıyla bunlar ciddi sorunlara neden olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle ekonomi merkezi ve enerji krizinde İtalya ile Avrupa'nın geri kalanı arasında büyük sorunlar yaşanabilir. Bunları yönetmek de hiç kolay olmaz. İtalya'nın kendi içinde de tabii kuzey-güney sorunları muhakkak yaşanacak. Ekonominin yarattığı sorunların etkileri, orada da alım gücü ciddi anlamda düşmüş durumda. Bir enflasyon sorunu var. Bunlara yönelik tabii Meloni nasıl baş edebilecek? Gerçekten Avrupa'yı ve özellikle de İtalya'yı zor günler bekliyor bence.
Ve 2023'te birçok ülkede de seçim olacak ve muhtemelen Ukrayna Savaşı'nın seçimler üzerinde etkisi olacak doğrudan. Ukrayna'da savaş aslında bir statik bir noktaya doğru geldi. Bunda çeşitli sebepler var. İşte Kuzeydoğu cephesinde, Harkiv cephesinde özellikle bir statik bir durum oluştu. Ne Ruslar tahkim edebiliyor ne de Ukrayna ilerleyebiliyor. Yine Güney cephesinde özellikle Herson bölgesinde de benzer bir durum söz konusu. Ama doğru. Geçtiğimiz haftalarda yoğun bir Rus bombardımanıyla karşı karşıya kaldı. İran dronları çok konuşuldu.
Evet.
Özellikle şehirde sivil bölgelere yönelik saldırılarda ve birkaç gündür de kirli bomba meselesi üzerinden kimyasal silahlar, nükleer silahların kullanılma ihtimalinden bahsediliyor. Neredeyiz Ukrayna Savaşı'nda?
Ya burada bence Ruslar Ukrayna yorusunun momentumunu durdurmayı başardı. Bunun altını çizmemiz gerekiyor.
Malum, yani avantaj kazanmıştı.
Evet, Harkov'un özellikle sürpriz bir saldırıyla ele geçirilmesi ve Rus ordusunun bozguna uğratılmasından sonra diğer cephelerde de benzer bir psikolojik durum söz konusuydu.
Hı hı.
Ama Putin'in yeni atadığı ordu komutanı işte bir şok doktriniyle güdümlü füzeler ve dronlarla hem savaş sahasının arka tarafına özellikle lojistik hatlara büyük saldırılar gerçekleştirdiler ve burada ağır kayıplar da verdirdiler Ukrayna'ya. Özellikle elektrik altyapısına yönelik çok ciddi bir yıkım oldu ve bunun psikolojik etkisi de söz konusu oldu. Yine rezervlerin bölgeye aktarılması için Ruslar zaman kazandı ve Herson gibi hatlarda en azından şimdilik Ukrayna ordusunun ilerleyişi durdurmayı başardılar. Harkov hattı senin dediğin gibi durmuş durumda. Donetsk hattında da yine sıcak çatışmalar olsa da taraflar ilerleyemiyor. Burada Dnieper'in batısında Ukrayna tarafındaki bölgelerde Herson'da Rusların sivilleri bölgeden geri çektiğini de biliyoruz. Boşalttılar.
Burada yönetim ilan edildi.
Burada muhtemelen Rusların geri çekilerek Dnieper'in daha böyle güneyinde savunma hatlarını kurmaya çalıştığı öngörülüyor. Donetsk hattında da benzer şekilde bu eski 2. Dünya Savaşı'na benzer
tahkimatlar
yapılmış durumda. Ve Ruslar Siperler artık daha fazla herkese ilerlemekten ziyade mevcut durumu bence korumaya yönelik
ama bu bir çaba gösterdiğini bize gösteriyor. Özellikle ilhak edilen bölgelerdeki cari sınırları göstermiyor.
Göstermiyor çünkü aslında belli bölgeleri kaybetmiş durumda ve daha geride bu savunma hatlarını kuruyor. Şimdi Harkov'un belli bölgeleri bu İzyum vesaire liman kenti orada hatırladığım kadarıyla mevcut işte ilan edilen ilhak edilen bölgeler içerisinde olduğu düşünülüyordu. Yine Herson'un belli bölgeleri benzer şekilde ve Donetsk, Luhansk bölgesinin de belki %20'si hala Ukrayna ordusunun elinde Rusların kendi anayasal tanımlamasına göre. Tabi orada biraz belirsizlik de var. Yani hangi bölgeler tanımlanıyor, tanımlanmıyor. Biraz orada Ruslar bence bilinçli şekilde kendi ellerini rahatlatabilmek adına bir belirsizlik yarattılar. Ama yine
bu
de
bu savaşın uzayacağını gösteriyor bize.
Bence de uzayacak. Yani yıpratma savaşı devam edecek. Batılı ülkeler özellikle hava savunma sistemleri daha fazla vermeye başladılar Ukrayna'ya. Bugün medyaya ulaşan bir haberde Amerika'nın eski Hawk sistemlerini tamamen depolardan çıkartıp Ukrayna'ya göndereceğini gösteriyor. Almanlar çeşitli sistemler verdi. Amerikalılar daha gelişmiş sistemler sağlayacağı taahhüdünde bulundular. Bu önemli. Dolayısıyla Batı cephesinden yardımlar gelmeye devam edecek. Ruslar açısından ne kadar sürdürülebilir? Tabii o tartışılıyor. İşte burada İran devreye giriyor. Hı hı. Özellikle bu bahsettiğin işte kamikaze dronlar, o Şahit sistemleri. Hı hı. Çok ucuz maliyetli ve çok sayıda seri üretimle yapılan. Yani çeşitli spekülasyonlar var. Şu 10 bin dolarla 40 bin dolar arasında evet, maliyetlerden bahsediyorlar. Orada onların da kendi içinde modelleri galiba değişik. Tam olarak bilemiyoruz tabii ama çok ucuz oldukları açık. Çünkü Rusların kullandığı işte bu kalibir güdümlü füzelerin 1 milyon tabii dolar civarında maliyeti var. Hatta uçaklardan atılan daha değişik bir sistem 10 milyon dolara kadar uzanan bir maliyetten bahsediyoruz ve ellerinde Rusya'nın yeteri kadar stok kalmadığı da iddia ediliyor ki bu doğru bence. Hı hı. Dolayısıyla İran'dan ciddi anlamda böyle yardım almış oldu. Tabii bu İranlı kamikaze dronların artıları ve eksileri var. Ucuz olması ve çok sayıda seri üretim yapılabilmesi önemli. Artık karşı tarafta bir terör korku yaratıyorsunuz. Bu Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda ürettikleri bazı uçaklara bilinçli şekilde ses şeyleri koyuyorlardı. Yani böyle
psikolojik
baskı yapabilmesi için çok aşırı ses çıkartıyordu. İran dronları da buna benzer şekilde ses çıkartıyor. Ama bu tabii kolay düşürülmesini ve tespit edilmesini de beraberinde getiriyor. Son günlerde özellikle Ukrayna ordusunun bu gelen kamikaze dronlarının %80'e varan ölçekte düşürmeye başardıklarını iddia ediyorlar. Hı hı. Tabii sahada öğreniyor taraflarda ve Amerika'nın, İngiltere'nin doğrudan devamlı desteği var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla karşı taraf bu şekilde Ruslar dezavantajlı durumu İran'dan aldıkları sistemlerle kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. Ama tabii bunun İran'a yönelik nasıl bir yaptırıma dönüşeceği de önemli. Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik işte bir yaptırım çabası vardı. Amerikalılar, İsrailliler bunu çok daha fazla gündeme getiriyorlar. Yani İran'ın bu savaşa dahil olma ve Rusya'yı bu şekilde askeri olarak desteklemesinin bir bedeli de olacak kendisine. Bunu da unutmamak gerekiyor.
Ama tabii İsrail'in korkusu benzer bir teknolojinin Suriye'de Şii milislerin eline geçmesi.
Elinde var zaten onlar ama onlar İsrail'e karşı bence şu anda kullanmıyor, çekiniyorlar. Yani orada İran'ın hep söylediği o stratejik sabır devam ediyor. Gün geldiğinde sıcak çatışmaya dönüşüp İran'da bu vekil unsurlarını kullanırsa tabii İsrail canını yakabilirler. Yani orada özellikle Hizbullah'ın elinde binlerce bu tarz küçük füze ve drone olduğu biliniyor.
Evet. Çin meselesine biraz bakalım. Tabii Çin çok önemli bir ülke. Evet. Ve bu değişim de Çin'in dış politikasında özellikle de ekonomi politikasındaki 3.5 seviyesinde büyüme oranları Çin gibi devasa bir ekonomi için kötü bir rakam. Ne diyorsun? Nasıl etkileyecek?
Ya bir defa Çin'le ilgili verilere dair ciddi bir güvensizlik var. Bir defa bunun altını çizelim. Yani Çin'in açıkladığı verilerin çoğunun gerçeklikle tam olarak örtüşmediğini biliyoruz. Yani Çin şu anda 3.5 büyüdüğünü iddia ediyorsa 1 de büyüyor olabilir, 4 de büyüyor olabilir. Böyle bir belirsizlik var ve Çin ekonomisinde çok ciddi yapısal sorunlar var. Yani biraz ben takip etmeye çalışıyorum. Özellikle mortgage piyasası tamamen çökmüş durumda. onlarca banka battı. Yüz binlerce insan evlere ödedikleri paralarını, o inşaatlar durdu ve yıkıldığı için kaybettiler. Büyük bir isyan da oldu aslında ve Çin yine otokratik bir şekilde onları bastırdı. Ciddi sorunlar var Çin ekonomisinde. Sen az önce bahsettin, pandeminin yarattığı etkiler devam ediyor. Hı. Çünkü orada sıfır vaka politikasına devam ediyorlar ve bunun büyük bir bedeli var.
Durduruyor.
Hemen kentleri kapatıyorsun, fabrikaları durduruyorsun. Bunun üretime ve psikolojik etkisi var. Hala dünyayla tekrar angajmanını sağlamadığı için. Yani turistler Çin'e gidemiyor, Çinliler dünyaya açılamıyor.
Komünist Parti Kongresi'nde gördün maskeyi.
Evet, aynen. Hala insanlar maskelerle dolaşıyor. Bunun iki sebebi olduğu iddia ediliyor. Birincisi Çin'in farklı bir dünya görüşüyle pandeminin yayılmasını engellemek için tüm çabayı sarf etmesi. Ama ikincisi de Çin aşılarının başarısız olması. Yani Çin şimdi kendi geliştirdiği aşının dışındaki aşıları kabul etmedi ve yaygın bir şekilde uygulamadı. Dolayısıyla insanlar bir de sıfır vaka politikasıyla doğal bağışıklık kazanamadılar. Şimdi Türkiye gibi Avrupa'daki ülkeler aşı olmasa da insanlar hastalığı hep geçirerek doğal bir bağışıklık kazandı. Ama Çin'de size en ufak bir şekilde kentleri kapatıp insanları evinize hapsettiği zaman bir şekilde bağışıklık geliştirmesine izin vermediniz. Şimdi bunun bedelini Çin ödüyor ve Çin tabii dünyayı da ödetiyor. Çin'in bir arz sağlayıcı olarak kendini kapatması her şeyin fiyatlarını, maliyetini artırıyor. Artı tabii şimdi Parti Kongresi'ne gelirsek, burada önemli olan şu: Mao'dan sonra ilk defa bir lider, üçüncü kez ve belki de ölene kadar liderliğini hukuki olarak garanti altına aldı. Bunun ötesinde tabii diğer bir iddia ise partinin merkez rolündeki tüm isimleri mevcut başkanın adamlarından şekillendirilmiş durumda ve artık özellikle batıdaki uzmanlar şundan korkuyorlar: çok daha sert bir Çin siyasal liderliği mi gelecek ve Tayvan gibi meseleler daha fazla güvenlikleştirilecek ve daha sert bir Çin mi göreceğiz? Buna yönelik endişeler satın alınmaya başladı. Tabii ben Çin uzmanı olmadığım için çok iddialı şeyler söyleyemem bu konuda, ama Çin'in de stratejik bir sabırla hareket ettiğini ve zamanı geldiğinde hamlelerini yapacağını ben öngörüyorum. Yani burada Rusya meselesine karşı pozisyon almakta Çin zorlandı. Destek vermek istemiyor. Rusya'nın zayıflaması kısmen Çin'in lehine, çünkü daha fazla onu kontrol altına alacak. Ama Rusya'nın elimine edileceği, denklemden çıkacağı bir pozisyon da istemiyor. O zaman batılı ülkelerin kendisine hedefleneceğini farkında. Dolayısıyla zamanı geldiğinde bence Rusya'ya yardım etmeye başlayacak. İşte o ne zaman ve bu hamleyi yaptığında batılı ülkeleriyle Çin arasındaki ilişki nasıl şekillenecek? Bence dünyanın geleceğinin belirleneceği önemli meselelerden biri bu olacak diye düşünüyorum.
Evet, geri kalan vaktimizde Türkiye'ye odaklanalım biraz. Bu son haftalarda Türkiye'nin gündemini meşgul eden çok gereksiz bir konu var. Kimyasal silah kullandığı iddiası var ve bu iddiayı dillendiren çeşitli siyasi aktörler oldu. Tabii PKK bu söylemin ana taşıyıcısı oldu. Ne diyorsun bu konuda?
Ya şu
hem
çok açık
açıklamalar,
şu
hem
çok açık.
Mevcut
yani durum. PKK ne zaman sıkışsa Türk ordusunun kimyasal silah kullanmakla, hatta taktik nükleer silah kullanmakla itham ediyor. Bu bir propaganda ve kesinlikle gerçekliği olmayan bir süreç. Yani tarih boyunca 40 yıllık, 50 yıllık PKK ile mücadele döneminde hiçbir zaman Türk ordusu bu tarz bir silah kullanmadı ve envanterinde de zaten yok. Biz bir NATO üyesi olarak NATO standartlarıyla, uluslararası kuruluşlarla çalışan bir orduyuz ve bu şekilde kesinlikle kimyasal silah kullanma söz konusu değil. Kaldı ki PKK'nın kendi iddiasıyla yanında görüntülerde bile kimyasal silah kullanmadığı aslında çok rahat anlaşılıyor. Çünkü kimyasal silah kullandığı dedi, askerlerin hiçbir şekilde üzerinde kimyasal silah için bir kıyafet yok, gerekli donanım yok, maske yok. Bile yok. Ya yani maske sahibi olmayan bir asker kimyasal silahı 2 metre ötedeki mağaraya nasıl kullanabilir?
Görüntüler.
Yani tamamen saçmalık. Ancak bu bir propaganda aracı. Çünkü PKK kendisini mağdur göstererek hem Kürt kesimlerinde, Türkiye, Irak ve İran'da bir mağduriyet oluşturmak, Türkiye içerisinde propaganda yapmak ve uluslararası bunu propaganda yaparak Türk ordusuna baskı oluşturmak istiyor ve kendi kayıplarını da bir şekilde meşrulaştırmaya çalışıyor. Çünkü PKK gerçekten son birkaç yılda çok ciddi darbeler aldı. Hem konvansiyonel askeri harekatlarla baskı altına alındı Irak, Suriye'de. Özellikle Irak'ta son operasyonlarda pençe kilit kapan harekatlarında PKK'nın 40 yıldır üstlendiği yerlerde ki tüm mevcudiyetini kaybetmek durumunda karşı karşıya. Bunun ötesinde miting gerçekleştirdiği doğrudan saha operasyonlarıyla lider kadrosunu büyük ölçekte yitirdi ve bunu bir şekilde anlatmak durumunda propagandasını yapmak için. İşte burada Kim Esasıyla iddiasında bulunuyor. Ama daha üzücüsü Türkiye'de bunun bazı pozisyonlar tarafından sahiplenilmesi. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez ve vatanseverlik duygularıyla izah edilemez bir durum. İşte bu Tabipler Birliği Başkanı'nın yaptığı inanılmaz açıklama. Hele ki PKK kanalına katılarak bunu yapması ve işte bazı CHP milletvekillerinin maalesef buna destek vermesi, meclise taşıyacağını iddia etmesi çok üzücü. Bunun Türkiye tarafından dikkatle takip edilmesi ve bence gerekli hukuki adımların da atılması gerekiyor. Çünkü evet, bu bir savaş propagandası, kara propaganda. Yani düşman unsurların size karşı geliştireceği bir şey. Bunun önünde hukuki bir şekilde önleyecek bence adımlar atılması kesinlikle gerekiyor.
Evet Can, bugünlük programımızın sonuna geldik. Teşekkürler değerlendirmeler için. Sevgili dinleyenler, bugün İngiltere'deki son gelişmeleri tartıştık. İtalya'da hükümet değişikliğini, Meloni'nin iktidarının başlangıcını konuştuk. Avrupa'daki siyasi ve ekonomik krizi değerlendirdik. Ukrayna sahasına gittik. Oradan Çin'i değerlendirdik. Evet. Ve en sonunda Türkiye'deki bazı iddiaları değerlendirdik. Bunların üzerine çeşitli mülazalarda bulunduk. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.